Futbol sadece gol atmak, gol yemek midir? Futbol bundan çok daha fazlasıdır. Sayılar, veriler ve detaylı analizler Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan'ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında. Veri Maç hafta içi her salı, çarşamba ve perşembe günü saat 13'te Radyo Sputnik'te.
Mutlu günler sevgili dinleyiciler. Radyo Sputnik'tesiniz. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor ve bu demek ki Veri Maç programı başlıyor. Ben Ata Arslan ve program partnerlerim Çağlar Öner ve Serhat Ayan'la birlikte bu programı sunuyoruz. Üçüncü haftamıza girdik. Çağlar Öner bizlerle birlikte olamayacak bugün. Kendisine selamlarımızı, sevgilerimizi yollayalım. Ve ben hemen daha fazla vakit kaybetmeden Serhat Ayan'a dönmek istiyorum. Hoş geldin Serhat Ayan.
Hoş bulduk. Herkese selamlar. Bomba gibi bir haftadayız. Acayip sonuçlar, acayip ligler gidiyoruz böyle. Bir araya girdik bir 40 gün. Kendimizi bir sakinleyeceğiz sanırım. Taraftarlar olarak bahsediyorum. Ama Veri Maç programı bütün hızıyla kaldığı yerden devam edecek. Herkes bana şeyi soruyor. Ya ligler tatile girdiğinde siz de tatile girecek misiniz diye. Hayır, çünkü ligler tatile girse de maçlar var. Dünya Kupası var değil mi Ata?
Aynen öyle, çünkü futbol hiçbir zaman dinlenmez, hiçbir zaman tatile girmez. Veri Maç programı da Dünya Kupası World Cup Special Edition'la olarak devam edecek diyebiliriz herhalde.
Oo, Special Edition süper oldu.
Değil mi? Fena da fikir değil yani.
Evet. Peki.
O zaman bugün biz neler konuşacağız? 14. haftayı da Sport Toto Süper Lig'de geride bırakıyoruz. Tabii bir maç oynanmadı. O da terör saldırısı nedeniyle Beşiktaş-Antalya Spor maçı ileri bir tarihe ertelendi. Ama bu hafta neler oldu, neler öne çıktı ve hangi başlıklarla başlayacağız?
Valla istersen geçen haftanın maçlarının skorlarını hatırlayalım bir içinden geçtiğimiz haftanın.
Peki.
O bir yol açar bize gerçekten de o rakamları görünce, gol sayılarını falan görünce herkes bir şeyler hatırlayacaktır bu haftaya dair. Unutulmaz bir hafta oldu. Alanya Spor Adana Demirspor'la cuma günü berabere kaldı 0-0.
Ki bunda sonra, da gol bekleniyordu bayağı, öyle değil mi aslında bu
evet,
maçta?
Evet evet, biz de söyledik. Biz de söyledik. Hı-hı. Yani. Ankara Gücü Trabzonspor maçında biz yine hani alt bekliyorduk açıkça söylemek gerekirse ve alt çıktı.
Bu da oldu.
1-1 bitti. Sivas Spor Ümraniye Spor maçı 2-2 bitti. Fenerbahçe Giresun Spor maçı haftanın sürpriziydi. Belki de son 1-2 ayın sürpriziydi. Giresun Spor deplasmanda hem de Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. Çok enteresan bir maçtı. Üstünden geçeceğiz zaten, konuşacağız. Ama bizim en büyük golü nereden yedim ben kendi adıma söyleyeyim. Hı hı. Başakşehir Galatasaray maçı alt biter.
Gibi.
Kesin alt biter diyerek oradan bir 7-0'lık gol yedim.
Yani böyle bir maç olamazdı. Ligin iki güçlü takımı, iki güçlü şampiyonluk adayı. Sen gel de bir maç içerisinde 7 gol at. Üstelik Başakşehir'de geride bıraktığımız haftalarda toplam bu kadar gol yemiştir ya da yememiştir. Birazdan yani, söyleriz onun
evet, evet,
cevabını.
Evet, ben söyleyeceğim. Hı-hı. Zaten birazdan. Hı-hı. Yani şu enteresan tabii. Genelde hani Emre Belözoğlu şey yapar, böyle kolay kolay hazmetmez böyle şeyleri.
Tabii.
7-0'ı o kadar kabullenmiş, içselleşmiş, hı-hı, gözüktü ki. Ben hiç hayatımda Emre'yi böyle görmedim.
Çok yani.
Yeri doğruya doğru yani. Ne Fenerbahçe'de oynarken, ne yurt dışında oynarken, ne Galatasaray'da oynarken. Hiç böyle bir böylesine bir yenilgiyi içselleştirmiş olarak görmedim. Bayağı dedim artık Emre Belözoğlu büyümüş yani.
Şimdi Emre'yi seveni var, sevmeyeni var. Çok aşırı benimseyen var, benimsemeyeni var ama şu bir gerçek. Emre Belözoğlu
illa bir hakeme falan yansırdı o skor yani.
Aynen öyle. Emre Belözoğlu bir savaşçıdır. Futbolculuğunda da, teknik direktörlüğünde de pes etmeyen bir yapıya sahiptir. Ama hiç onu böyle görmemiştik senin de dediğin gibi.
Evet ya, çok acayipti gerçekten de. Bu arada Karagümrük Gaziantep maçı 3-3 bitti. İnanılmaz bir maçtı gerçekten
maç
de. O kadar seyirlik bir maçtı ki gerçekten. Hani izlememiş olanlar denk gelirlerse ne olur ya, bir baksınlar o maça. Hı-hı. Yani. İstanbulspor evinde Hatayspor'a 1-0 yenildi. O enteresandı. Konyaspor Kayseri'yi deplasmanda yendi. İkisi de yükselen değerdi. Ne olacak bu maçın sonucu diye bakarken Konya'nın Kayseri deplasmanında 2-1 yendiğini gördük. Ve Beşiktaş-Antalya Spor maçı tabii ki ertelendi. Doğru da yapıldı. Çünkü o kötü terörist patlamayı gerçekleştirenlerle stadın arasında yaklaşık kuş uçuşu 2-2,5 kilometre var.
Hı hı.
Yani normal ve doğruydu bence bunun yapılması. Yapanların eline sağlık.
Evet, hiç vakit kaybetmeden federasyonda bir açıklama yayınladı ve bu maçı ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. İyi de oldu senin de dediğin gibi. Bakalım. Ha,
keşke ertelerken böyle bize yeni zamanlamayı da söylemiş olsalardı. Onu bir söylemediler. O biraz kötü oldu ama bakalım. Yani herhalde bir şekilde gelir o da.
Şimdi zaten tabii bu baylı geçilecek bir sezon olduğu için aslında futbol severler alıştı. Bazı takımların maç fazlalığı var. Bazılarının maç eksikliği var. Biraz böyle karman çorman bir durum. Çok da aslında sırıtmadı ama bakalım önümüzdeki senede itibaren bir düzene oturacaktır.
Yani inşallah. Yani şeyi bilemiyoruz çünkü hani ne zaman oynayacak Beşiktaş? Oynayacak mı? Nerede oynayacak? Nasıl oynayacak falan. Bir muamma yani orası.
Bu arada puan durumundan da bahsedelim mi bu sonuçların
lütfen,
ardından?
Lütfen.
Tamamdır. Ligin zirvesinde son haftalarda olduğu gibi Fenerbahçe var. Puanı 29. Hemen onu takip eden ezeli rakibi Galatasaray'ı görebilmekteyiz. Puanı 27. Sadece 2 puanlık fark var. Bunu da söyleyelim, altına çizelim. Evet. Üçüncü sırada 24 puana sahip Adana Demirspor'u görebiliriz. Sadece Adana Demirspor 24 puana sahip değil. İki takım daha aynı puandalar. Bunlardan biri arabam.com Konyaspor'la, diğeri de 7 gol birden yiyen Medipol Başakşehir'de 5. sıraya oturuyor. Yine puanı 24. 6. sırada ve 7. sıradaki puan takımların da puanları aynı. 23'er puana sahip Yukatel Kayserispor ve Trabzonspor'u görebilmekteyiz. Beşiktaş'ın maç eksiği var. Puanı 22. Zirveden 7 puanlık bir uzaklıkta Karakartal.
Aslında maç eksiği yok. Maç fazlası vardı. Maç fazlasından maç eksiği. Evet. Kardan zarar etti.
Aynen öyle. Senin de demiş olduğun gibi. Kesinlikle. 9. sırada ise Corendon Alanyaspor var. Puanı 17. 10. sırada Gaziantep Futbol Kulübü var. Ve ligin diğer takımlarına da şöyle bir hızlıca göz gezdirecek olursak, düşme potasında da son 4 takım Ankara Gücü, Demir Grup Sivas Spor, İstanbul Spor ve Hangi Kredi Ümraniye Spor olarak sıralanmış durumdalar.
Bu sene 4 takım düşecek değil mi?
4 takım düşecek, evet. Artık önümüzdeki sene itibaren bu sayı 3'e inecek.
Aşağısı bayağı şey yani, gerçekten.
Aşağısı kaynar kazan.
Kavga, dövüş, gürültü. Bu arada deminki sorumuza da cevap verelim. Medikol Başakşehir'in şu anda yediği gol sayısı 15. Evet. Demek ki bundan önceki 12 maçında 8 gol yemiş. Bir maçta 7 gol yedi.
Yani 12 maçlık bir müsabakayı geride bıraktı Medipol Başakşehir.
Evet.
12
evet,
maça öyle bedel bir maç oynadı.
Bir anda böyle yediği kadar, şu anda ligde toplam yediği kadar gol yedi. Bu da enteresan bir şey olsun aramızda. Bir üstünden geçirmiş bir şey olsun. İstersen haftanın birazcık portresine de bakalım.
Hadi bakalım.
Haftanın 11'leri vesaireler ne oldu ne bitti ona bakalım istersen.
Olur, hay hay.
Valla hafta kaleden başlayalım. Kalede haftanın 11'inde Ertaç Özbir var Adana Demirspor'dan. Ertaç gerçekten de önemli kurtarışlar yaptığı maçta. Bu enteresan. Şimdi 7-0 yenen takımın defans elemanı Abdülkerim Bardakçı'nın haftanın defansı olarak gözükmesi enteresan geldi bana. Ne dersin?
Bana da enteresan geldi ama Abdülkerim Bardakçı son haftalarda toparladı diyebiliriz. Sezonun erken vakitlerinde çok hata yapıyordu ve önemli gollere de sebebiyet vermişti takımında. Ve zaten hemen de böyle bir çizikte yemişti. Yerine başka oyuncuları teknik direktör Okan Buruk iliştirmişti ama son haftalarda Abdülkerim'de gözle görünür bir çıkış var. Bunu söyleyebiliriz. Adeta Konyaspor'daki performansını sergiliyor. Hatta üstüne bile çıktı diyenler var yorumculara bakacak olursak.
Yani orada benim bakış açım şu. Hani 7-0 yendiyse birisi hiç kalesine top gelmemiş gibi gözüküyordur ama demek ki öyle değilmiş.
Değil mi?
Yani.
Hiç iş düşmedi dememiz gerekirdi. Aslında bu evet maça bakacak yani olursak Abdülkerim'e ve kaleci Mustera'ya. Ama gene de başarılı bir grafik çizdi Abdülkerim. Yine ilerleyen dakikalarda konuşuruz tabii.
Tabii. Defansta yine şey var. Bir diğer defans elemanı haftanın 11'inde Rayan Baniya Karagümrük'ün. O 3-3 biten maçın kahramanlarından bir tanesi.
Bu da ilginç.
Yani 3 gol yemiş takım ama o defansa demek ki ne pozisyonları olmuş. O benim söylediğim işte çok acayip maçtı şeyinin altını biraz dolduruyor sanırım.
Evet. Burada Baniya'ya rağmen aslında değil mi? 3 golle kurtarmış.
Aynen öyle. Aynen öyle. Sağ tarafta Ferdi Kadıoğlu var. 2-1 yeniden Fenerbahçe'nin beki evet yine. Sol tarafta Guilherme var Konyaspor'dan.
Ferdi'yi de yine ileride konuşuruz. Ferdi'yi nereye koysan sırıtmıyor. Tam bir görev adamı. İşte sol bekte oynadı, sağ bekte oynadı, kanatta oynadı. Ferdi güzel bir grafik çiziyor bu sezon.
Evet ya, çocuk böyle şey, tam bir joker gerçekten
çok,
de.
Çok çok.
Şeyde defansın geriye dönük kısmında bu hafta orta sahada Tolga Ciğerci var Ankara Gücü'nden. Tolga Ciğerci yeniden doğuyor gerçekten. Özellikle Ankara Gücü'nün antrenör değişiminden sonra hakikaten çok enteresan parlamaya başladı.
Teknik direktörü Hatay'dan gelmeydi galiba değil mi Ankara Gücü'nün, evet, yanılmıyorsam evet, evet. Ömer Erdoğan'dı. Bir çıkıştalar Ankara Gücü'de ki Trabzonspor karşısında çok fazla pozisyona girmese de ezilmedi, eğilip bükülmedi ve dirayetli, dirençli bir grafik çizdi Ankara Gücü. Tolga Ciğerci daha da güçlenecektir, daha da iyi bir performans sergileyecektir diye düşünüyorum ben.
Tolga Ciğerci'nin yükselişiyle başladı zaten Ankara Gücü'nün yükselişi. Hani böyle hiç gol atamazken, hiç puan alamazken falan işte teknik direktör değişikliği, Tolga Ciğerci'nin biraz kafa göstermesi yukarıya doğru şey yaptı. Bir de tabii ki oynadığı takım, karşı takımın Trabzonspor olduğu ve Trabzon'da orta sahasıyla kendini gösterdiğini göz önünde bulunduracak olursak, onlarla savaşan herkes ve doğru savaşan herkes bence bu listeye girecektir. Ama tabii bir de penaltı golü var. O penaltı golünün de belki Comparisonator indeksinde onu oraya çektiğini söylemek mümkündür.
Hiç şüphesiz, hiç şüphesiz. Tolga bir de hazır parantezde açmışken Galatasaray'dan tanıdık isimleri de yanına aldı. İşte biri Taylan, diğeri de Emre Kılınç. Bir hüviyeti değişti adeta başkent ekibinin. Bu da göze çarpan önemli noktalardan bir tanesi diye düşünüyorum.
Evet, orta saha yine 3 büyükler, 4 büyükler siz bir orta saha. Maxim Gaziantep'ten, Aleksandru Maxim orta sahada. Sağ tarafta da Dürel Avonu var. Yine Ümraniyespor'dan.
Yani Gaziantep'te Maxim'i çıkarınca orta saha çok çok zayıflıyor. Bir yaratıcılık, bir oyun kuruculuk bakımından. Burada Aleksandru Maxim de yıllardır kırmızı siyahlılarda önemli bir yerde konumlanıyor diyebiliriz. Maxim hakikaten takımının vazgeçilmez isimlerinden bir tanesi.
Maksimum seviyeye çekiyor diyerek bir sözler espri de yapabiliriz.
Ağzınıza sağlık Serhat Ayhan.
Evet, hücuma geçtiğimizde tabii ki Galatasaray ağırlığını hissediyoruz orada. Hücumda sol tarafta tabii ki haftanın da oyuncusu bence Kerem Aktürkoğlu.
Birazdan zaten Kerem'in daha derinsel analizine değineceğiz, istatistiklerine. Kerem çok eleştiriliyordu. Bazen işte tamam, yetenekli bir futbolcu, çok becerikli, kabiliyetleri var. İşte adam eksiltmesi, çalımları, driplingleri, şu su busu, ama bazen kontrolünü yitiriyor gibiydi. Ama Kerem bu hafta, yani Başakşehir maçında zihin bakımından da bir aydınlanma yaşamış gibiydi. Ve sahada böyle ayak basmadık yer bırakmadı, savaştı, didindi, durdu ve Kerem bu o haftanın 11'inde yer almayı kat be kat hak etti.
Zaten rakamlar da onu gösteriyor. Yani Kerim rakamlarını birazdan seyircilerden gireceğiz herhalde.
Tabii.
Sağ tarafta yine hücumun sağ tarafında Boya Sainz.
Bir başka tartışılmaz var. İsim.
Giresunspor'dan inanılmazdı. Gerçekten de Fenerbahçe'nin defansını gerçekten de çok zorladı.
Serdar Aziz'in herhalde pek de hatırlamak istemeyeceği isimlerin başında gelir.
Vallahi yapacak bir şey yok. Serdar Aziz evet, yani şey yaptı orada, hani maçı verdi gibi gözüküyor her iki pozisyon, her iki golde de. Ama yani karşı taraftan gelip çok force ettiler. Çok üstüne gittiler Serdar Aziz'in. Şimdi yani birazdan, bir noktadan sonra Serdar Aziz'in eli ayağı döküldü bence. Yani.
Evet, o maçta detaylıca konuştuğumuzda ben de değineceğim. Yani Giresunspor biraz böyle ince ince çalıştı. Hiç böyle yani abartmadan, göstere göstere yapmadan sabretti, bekledi, durdu ve çok güçlü bir rakibi hem de deplasmanda yenmeyi başardı. Bunda Sainz'in katkısı çok fazlaydı.
Aynen öyle ve hücumda en ileride Mario Icardi var. İkinci haftadır üst üste. Beşiktaş maçındaki uyanışıyla beraber onu yukarıya çekti, yukarıya doğru götürüyor, devam ettiriyor. Müthiş yani.
Icardi de bambaşka bir oyuncu. Yine Icardi ile çok fazla konuşacağımız isimlerin başında geliyor ilerleyen dakikalarda. Ona da ayrıca bir parantez açacağız. Icardi derslik hareketlerine devam etmeye, imza atmaya devam ediyor.
Aynen öyle. Haftanın futbolcusu kim diye soracak olursan yine konuştuğumuz konu Kerem Aktürkoğlu. Bence de öyle. 3 gol, ki bunlar 3 isabetli şuttan gelmiş. Evet. Top kazanma oranı 8. Ya. Bir hücum elemanı olarak 8 top kazanması inanılır gibi değil yani.
Yani Barış Alper mesela tamam, o da bir kanat. Hani Kerem'le 3 aşağı 5 yukarı aynı pozisyondalar. Barış Alper'in o mücadeleciliği, o savaşçılığı Kerem'de yok diye eleştirilerde bulunuluyordu genç futbolcu, ama hiç de değil. Bu hafta söylemiş olduğum gibi az önce bir aydınlanma yaşadı ve Kerem de iyi bir istatistiği hanesine yazdırdı.
Sevgili Ata, belki de şöyle düşünmek lazım. Yani Kerem çok istisnai bir futbolcu. Yani istisnai kelimesini çok kullanıyoruz belki ama o da çok istisnai bir futbolcu ve belki bazen oyun düzeninin Kerem'e göre düzenlenmesi gerekli gibi geliyor bana. Çünkü böyle bir şey yapılınca, evet yani Kerem'i serbest bırakınca, abi sen koş bilmem ne yap, onu yap, bunu yap demezsen Kerem 3 gol atıyor.
Yani Kerem'i çalıştıracak teknik direktör ipleri elinde bulundururken çok çok çok dikkatli olmalı. Çünkü nadide bir futbolcu, yetenekli bir futbolcu.
Narin de biraz çabuk kırılıyor, kırılgan biraz.
Fazla da biraz kırılgan, duygusal da tabii bir Türk futbolcusu, milli bir futbolcu. O yüzden çok çok dikkatli hareket etmek gerekiyor. Kerem'i bazen senin de söylemiş olduğun gibi bırakacaksın bazen ipleri ve hadi bakalım koçum deyip takımını sırtlan diyeceksin. O tarzda bir oyuncu Kerem. Ve ancak öyle de randıman alabilirsin bence.
Aynen öyle, aynen öyle. Peki o haftanın teknik direktörü de tabii ki Okan Buruk. Hı hı. Bu arada neden? Çünkü 7 gol attırdı, 9 isabetli şut çektirdi. Rakip sahada 18 top kazanmış. Daha ne olsun yani?
Yani Okan...
Tabii hepsini Comparisonator verileriyle veriyoruz. Evet. Merak edenler yine onun haftalık verilerine bakabilirler. Hı hı.
Okan Buruk da yine tartışılan teknik direktörlerin başında geliyordu. Hatta kulübün efsanevi hocası Fatih Terim'in adı zikrediliyordu. Acaba Okan Buruk'la bu işler olmuyor mu? Soru işaretleri bir anda çoğalmaya başlamıştı derken... geçen haftaki Beşiktaş maçı, şimdiki Başakşehir maçından sonra Okan Buruk daha da bir sağlam şekilde koltuğuna oturuyor.
Ya hayat ne acayip değil mi? Mesela geçen hafta Beşiktaş maçında yenilseydi, hı-hı, bir fark, iki fark her neyse yenilseydi Okan Buruk'u belki de bu hafta görmeyecektik.
Evet.
Ama Beşiktaş'ı yenip arkasından 7 tane Başakşehir'e atınca efsane hocalar seviyesine geldi diyeyim. İki haftada.
Şimdi o tabii katılıyorum sana ama şimdi genel spor kamuoyuna çok da öyle bir baktığımızda anlamamak lazım. Şöyle ki tamam Okan Buruk'un hocalığı, teknik direktörlüğü belki tartışılmaz ama tartışılacak yanı da çok esasen. O yüzden sadece Başakşehir maçına baz alarak da Okan Buruk hakkında bir kanaate varmamak gerektiğini düşünüyorum. Bilmiyorum,
yok
katılır
işte, Başakşehir Galatasaray Beşiktaş maçına bakınca, hı hı, herkes farklı bir Okan Buruk düşünmeye başladı. Ya çünkü çok değil yani. Bundan iki hafta önce gerçekten de Okan Buruk gitse mi acaba? Yani arada 40 günlük arada yeni bir hocaya geçsek mi yavaş yavaş diyen o kadar çok insan tanıyorum ki ben.
Evet. O da şimdi takımın diğer yıldız isimleri gibi işte bir Icardi olsun, bir Mertens olsun, işte Oliver olsun, Torreira olsun. O da diğer oyuncular gibi artık ısınma dönemini geçti diyebiliriz belki de. Şimdi 13-14 hafta olmuş, dile kolay. Kendisi de yeni bir isim. Takımda tabii ki bu camianın çocuğu, bu camianın futbolcusu, efsaneler arasına adını yazdırmış ama teknik direktörlük olayı bambaşka bir şey, bambaşka bir seviye. O da diğer yıldız isimler gibi artık alışma dönemi yaşadı. Bocalaması da normal, inişli çıkışlı bir grafik sergileyecekti. Belki de artık bu alışma evresini aştı diyebiliriz Okan için. Göreceğiz bakalım.
Bu arada rakamlar demişken Kerem Aktürkoğlu ile ilgili bir rakam vermek istiyorum. Kerem Aktürkoğlu şu anda 24 yaşında.
Hı
hı. 16-17 yaşındayken hangi takımda oynamış hatırlıyor musun?
Erzincan Spor'dan mı gelmişti?
Size gelmesi Erzincan Spor.
Tamam.
Ondan önce Karacabey ama ondan önce Başakşehir'in altyapısından yetişim.
Aa, bak bunu bilmiyordum ben.
Başakşehir'in evet, altyapısından burada yetişim. Oraya 3 gol atmak da ne yapıyorsunuz Kerem Bey derler adamı. Yok, işin yani, şakası o tabii. Ama Başakşehir'in alt tarafında, yani alt tarafında başlamış 2015 yılında. Yani daha önce takımları da var ama hani 2014-2015 yılında Başakşehir'in alt takımlarında başlamış. Oradan Başakşehir U21 falan derken diğer takımlara bedelsiz transfer olup en son Erzincan Spor'dan Galatasaray'a gelmiş.
Evet, kader ağlarını örmüş. Ve Türkiye'nin en önemli takımlarından birinde yer bulabilmiş kendisine ve bazı maçlarda da harikalar yarattığını söyleyebiliriz. Zaten bu başarılı grafiği kendisini milli takıma kadar yükseltti. Belki de kim bilir, hayat bu belli olmaz. Avrupa'nın önemli kulüplerine bile transfer olabilir. Eğer evet, bu evet, istikrarlı görünümünü sürdürmeye devam ederse.
Vallahi inşallah. Yani Avrupa'da kendine yer açsın, kendine yer bulsun, hı-hı, ama tabii bakış açısını ve şeyi değiştirmesi lazım. Yani
tabii,
hani o kadar kırılgan yapıyı kaldırmazlar. Kimse kimsenin şeyiyle, psikolojisiyle uğraşmaz Avrupa'da.
Şimdi
öyle
Yunus
bir dünya
da,
yok yani.
Evet, Yunus da öyle. Yunus Akgün de kendisi gibi yetenekli. Az buz bir oyuncu değil, başarılı bir futbolcu. Ama Yunus işte o duygusal kırılmaları aşamadı ki gönderilecekler listesinde adı geçiyor şu sıralarda Seferovic'le beraber sarı kırmızı dolarda.
Vallahi Yunus nereye gönderirse ben nerede olsam almak isterim yani, evet, eve bile alırım ben Yunus'u.
Her takımın
çünkü
almak
inanılmaz
isteyeceği
bir futbolcu.
Çok,
gerçekten inanılmaz
çok,
bir futbolcu çok yani. Peki o zaman bu Galatasaray maçı falan çok fazla dedik ya, bu Galatasaray maçının biraz verilerine senden geçsek mi?
Tabii olur, hay hay. Şimdi Başakşehir Galatasaray, ben hızlıca iki takımı şöyle bir karşılaştırmak istiyorum. İşte isabetli şutlarda Başakşehir 3 isabet bulabilmişken Galatasaray 9 isabet bulmuş. Bu 9 şuttan 7'si ağlara gitti top ve gol oldu. Gol beklentisine de bakacak olursak Galatasaray'ın 2.65 iken Başakşehir'in ev sahibi takımın 0.49. Bayağı bir fark var. Burada gol beklentisini tabii kat be kat aştığını söyleyelim sarı kırmızılılarında. Rakip ceza sahasında topla buluşma oranları ne diye soracak olursanız da o da şöyle 3'e katlamış rakibini Galatasaray. 7'ye 27'lik bir oran istatistiksel veri önümüzde Comparinator verileriyle şu anda gözümüze çarpıyor. Şut pasına bakacak olursak 4'e 9 yine Cimbom'dan yana bir grafik var. Kilit pasta da 8'e 4 rakibini 2'ye katlamış yine Galatasaray. Top kazanımlarına bakacak olursak 53'e 49'luk bir ağırlık kazanıyor. Okan Buruk'un öğrencileri top kayıplarında da 72'ye 64'lük burada Galatasaray'ın avantajını olan bir haneden bahsetmek mümkün. Ve son olarak da kazanılan ikili mücadelede de %51'e %49'luk burada biraz denge söz konusu ama yine galip gelen tarafın ağır bastığını söyleyebiliriz. Benim dikkatimi çeken en önemli veri de şuydu. Top pozisyonlarında mesela top %60'da mesela Başakşehir'de kalmış. %40 Galatasaray'daydı. Bu birçok gazetenin işte yazılı basını olsun, sözel basını olsun birçok insanın böyle bir bu nasıl oldu diye kendini sormadan edemediği bir konu.
Ya yok bu oluyordu biri. Mesela Beşiktaş'ın bir sürü maçlarında da oldu. Hı-hı. Trabzon maçında, Fenerbahçe maçında hatta işte ne bileyim oynadığı bir diğer maçlarda da bu oldu. Evet. Ama 7-0 yenmedi Beşiktaş.
Heh, böyle bir şey hani, farkı
yani
yoktu.
Yani topu daha çok rakibe vermekte yana sorun yok. Ama 7 tane gol atıp da siz topu daha çok rakibe verince o biraz tuhaf oluyor yani. Rakibin sadece yaptığı santralar bile o şeyi doğrulayabilir.
Evet. Şimdi yine Comparinator verilerine bakacak olursak ana indekste 5486'lık bir puanı var Galatasaray'ın. Buna karşılık eksi 1223'müş Başakşehir'in. Çok büyük bir fark söz konusu. Ofansif indekste 3077'ye 1614'lük bir fark açmış Galatasaray. Defansif indeksinde de 717,27 iken Galatasaray, Başakşehir ise eksi 2417'de. Bayağı bir mesafe söz konusu. Birebir indekste 198'e 154'lük üstünlük varken paslaşma indeksinde de yine 561'e 358'lik oranda farkta Galatasaray ağır basıyor. Maçı izlerken benim dikkatimi çeken noktalardan biri de aslında birçok kişinin, birçok futbol severin gözden kaçırdığı bir nokta da şu. Sahaya yayılma dediğimiz şey de çok çok önem kazanabiliyor. Yani bu genelde basketbolda işte NBA liginde falan bahsederiz.
Evet.
Bunun önemine değiniriz ama futbolda da çok önemli. Galatasaray'ın o takım boyu deriz ya hep bayağı bir kısaltmışlardı mesafeyi. Geçen de bu benim dikkatimi çekti. Geride bıraktığımız haftalarda bu yoktu. Biraz daha dağınık bir görünüm vardı ama Başakşehir maçında defans, orta saha ve hücum blokları birbirine yakındı. Topa bastıklarında da zaten bunu görebilmemiz mümkün oldu. İşte Icardi ile başlayan, Mertens'le devam eden Kerem katıldı ona, Raşitsa katıldı. Önde öyle bir bastılar, öyle bir bunalttılar ki goller de arka arkaya geldi. Bir anda ne olduğunu biz anlamadan bir baktık 3 gol olmuş.
Ya benim orada enteresan bulduğum şeyi ben sana izinle söylemek istiyorum.
Lütfen.
Hani rakamlara bakınca, rakamlarda benim enteresan gördüğüm şey şu. Galatasaray'ın gol beklentisi konusunda ligin birinci sırasında Galatasaray. 2.62 ile. Bu maçtaki gol beklentisi 2.65. Yani binde 3. Hatta 10.000'de 3 artmış gol beklentisi.
Evet.
Arkadaş yani hani bakıyoruz şeye... Eskiden attığı gol sayısı kadar neredeyse gol attı Galatasaray.
Hı hı hı.
Yanılıyor muyum? Yani bu arada gol beklentisi açısından ligin birincisiyken ortalamalarda bu hafta gol beklentisi açısından haftanın ikincisi ama rekor gol attı 7 gol.
Evet.
Şimdi diğer istatistiklere bakıyorum. Bak mesela şey olarak bir dakika atılan gol mesela ortalaması şeydi. Yani sezonda 5. ama bu hafta 1. mesela. Ha asistler ortalamasında 5.'ydi şu anda bu hafta 1. oldu. Ama şuna bakalım şimdi şeylerde ceza sahasında topla buluşmada mesela 26.92 ile 1. sıradaydı. Evet. Bu hafta 25 ile 2. sırada ama 7 gol attı.
Ama yine tutarlılık
yani aslında
var.
Galatasaray olduğu yer gayet iyiydi Galatasaray'ın. Hani atak aksiyonlara çünkü mesela 60 atak aksiyonu var maç başında. Burada 1. sıradaydı. Şimdi 8. sırada 53 aksiyonla ama 7 gol attı. Yani Galatasaray aslında atması gereken golleri attı. daha önce de bu buraya gelebilirdi. Yani daha önceki maçlarında zor zor 1-0, 0-0 değil 7-0 bitirebilirdi. Sadece bir şey oldu yani, bir peri dokunuşu oldu orada.
İşte bazen o son dokunuşlarda tabii tırnak içinde söyleyeyim, bunu olumsuz anlamında fazla söylemek için demiyorum ama bazen beceriksizlik bazen olabiliyor. O son vurmalarda, son dokunuşlarda hani birinci bölgeden taşıyorsun topu, ikinciye, üçüncüye getiriyorsun. Artık al da at dercesine bazı pozisyonlar oluyor ama işte rakibine çarptırabiliyorsun, çok az farkta alta gidebiliyor ve genellikle altını çizerek söylüyorum, direklere de takılabiliyor Galatasaray. 12 kez direkte olur mu bir takım? Be kardeşim diyeyim yani. Olur. Bu takım nasıl bir şanssız
oğlum,
bir takım?
Ben istatistiklerini çıkarttım zaten.
Hadi neymiş onlar?
Hemen söyleyeyim bir saniye. Direkler. Çünkü şeyleri çıkarttım bu hafta. 12 şeyde bu haftalığa kadar ki en fazla şutu direkten dönen takımlar. Birinci sırada tabii ki Galatasaray 12.
Yani 13
İkinci
maçta 12.
Evet. Konyaspor 7. Hani neredeyse 2 katı.
Yani 10 değil, 9 değil, 7.
Yani 7 yani. Evet. 12'ye 7. 3. sırada Kayseri Spor 6. 4. sırada Ümraniye 5. 5. sırada Beşiktaş 4. Başakşehir 4. Adana Demirspor 4. Karagümrük 4. Fenerbahçe 3. Trabzon 3. Gaziantep 3.
Yani lig lideri, ligin zirvesinde yer alan Fenerbahçe, Avrupa'da, Türkiye'de çok başarılı işlere imza atan Fenerbahçe'yi 4'e katlamış Galatasaray. Aynen. Direklere takılmada. Çok büyük
aynen
fark
öyle
var. Çok büyük
aynen
fark.
Yani, peki öyle böyle fark değil yani.
Ben de sana şöyle söyleyeyim. Bu söylediklerine şunlarla katkı vermek istiyorum. Galatasaray 13 maçta 12 kez direkten döndü 2022-2023 sezonunda ve bu grafiğini daha da yükselteceğe benziyor. Geçmiş sezonlarda neler olmuş? 2018-2019 sezonunda Trabzonspor 34 maçta tam 28 kez direğe takılmış. Galatasaray bu arada burada %100 gidiyor gibi bir durum. Hani 12
evet,
değil de 13 desek. 13 desek hadi bunu yuvarlayalım. 13'te 13'te gidiyor. Trabzonspor'u da bu oranda aşmış durumda. Beşiktaş var. Biz bir önceki sezon 2021-2022'de 38 maçta 26 kez direğe takılmış Karakartal. Yine Trabzonspor var. 2017-2018 sezonunda 34 maçta 20 kez direğe takılmış Trabzonspor. Şu son senelerde biraz şanssızlık yaşıyor direk konusunda, tıpkı Galatasaray gibi.
Fener... O maçta direk var mıydı Ata? Galatasaray Başakşehir maçında, Başakşehir Galatasaray maçında?
Vardı tabii. 2 kez direğe takıldı Galatasaray.
Ben onu kaçırdım tabii. Çünkü böyle yani... öyle başım dönmüş seyrettim ki direkleri hatırlamıyorum.
Ya onlar da olsaymış herhalde maç çift hanelere bile gidebilirmiş yani.
Evet.
Çok şuradan acayip bir şey. İşte Ankara Spor var. 2016-2017'de 19 kez direğe takılmış. Bir zamanlar Ankara Spor vardı. Onu da söylemeden geçmeyelim.
Yine... Osmanlı Spor olan Ankara Spor değil mi?
Osmanlı Spor olan. Yani böyle var da var ama işte bu son sezonlara bile baktığımızda Galatasaray bu sezon çok acayip bir sezon geçiriyor. Bu direkler bakımından. Bayağı fena. Bir de gol beklentilerine bakacak olursak Galatasaray işte 34,6 gol beklenti oranı, toplamda 23 gol atmış. Yani 34'lük bir beklentiden 23'ünü isabetli duruma çevirebilmiş. Fenerbahçe'ye bakacak olursak toplamda 36 golü var ama gol beklenti oranı toplamında 27,92. Beşiktaş'ınki 23,69, 26 gol atabilmiş. Burada biraz daha dengede bir durum var. Tıpkı kendisini takip eden Trabzonspor'da olduğu gibi 21,2'lik gol beklentisi ve toplamda attığı gol sayısı da 19 Bordo Mavilileri.
Anladım.
Buradan nereye geçelim? Yine devam edelim
Galatasaray'ın. Yani ben izinle şeyleri de vermek isterim. Hani bu hafta neler olup bittiğini konuşuyorduk ya.
Tamam.
Parametreleri var. 14. haftanın parametreleri var. Biraz onlardan bahsetmek
hadi
isterim
bahsedelim
izinle.
Tabii.
Şimdi rakip sahada top kazanma konusundaki orta sahaların performansını birazcık masaya yatırmak istedim. Rakip sahada en fazla top kazanan bu hafta futbolcu William Arao. Arao'nun başından ne geçti?
Ne geçti?
Bu hafta bildiğim kadarıyla kırmızı kart gördüm.
Aa. Arao
yanlış hatırlamıyorsam ben.
Bir saniye. Ben bir emin olamadım. Arao muydu? Kırmızı yoksa João Pedro muydu?
Ben yanlış mı hatırlıyorum?
Şimdi bu hafta için mi dedin Arao'ya?
Bu hafta 14. hafta için evet. Yani William Arao 5 topla orta sahada top kazanım tablosunun lideri. İkinci sırada Jean-Philippe Gamin var.
Evet.
Trabzon'da 4 top kapmayla. Umut Güneş Alanyaspor'da 4 top kapmış. Torreira Galatasaray'da 3 top kapmış. Ali Kerim'i Kayseri'de 3 top kapmış.
Evet. Arao da yine eleştirilen isimlerin başına geliyor ama Fenerbahçe'de iyi bir 6 numara bana kalırsa. Yani yeri çok da kolay kolay değişmeyecek isimlerin başında geliyor. William Arao.
Ya onların dışında hani şeye bakalım isterim
Tabii.
izinle. İsabetli pas kanatlardan yapanlar.
Hı.
Nereden nereye gitmiş o? Bu hafta yeniden Kayseri'nin kanadı Emrah Başsan 8 pasla, isabetli pasla birinci. İkinci Oğuz Aydın var Alanya'dan 7
Evet.
ile. Ferdi Kadıoğlu üçüncü, altı pasla Başakşehir'den Traore.
Hı.
6 pasla 4. sırada ve Sivasspor'dan Clinton niye 5. sırada.
Evet. Bu da enteresanmış hakikaten. Peki sen Traore'yi beğeniyor musun?
Valla Traore'yi beğeniyorum. Ne yalan
Yani
söyleyeyim, beğeniyorum ama bu maçta çok kötüydü.
çok çok yani
Bu
o
maçta gerçekten de böyle bir hani sanki Lordlar Kamarası'ndan yeni çıkmış
Heh.
çayının sütünü koymuş böyle bir şey dolaşıyordu etrafta, Lord gibi dolaşıyordu. Yani o tabii Galatasaray o defansına öyle geçemezsin arkadaş.
Tabii. Ya yani
Yani o çünkü Galatasaray'ın o defansı öyle geçirtmez yani. Dişinle
müsaade
tırnağınla
etmezler.
hayatınla savaşman lazım ki oradan geçebil.
Avrupa'daki Traore'yi bence henüz göremedik. Emre Belezoğlu bakalım nasıl bir dokunuş yapacak kendisi hakkında ama Traore'nin de biraz toparlanmaya ihtiyacı var. Kendisine gelmeli. Takımının ona ihtiyacı var. Sadece Okaka ile olmuyor. Elindeki o tehditkar silahları artırabilmeli, zenginleştirebilmeli diye düşünüyorum Medipol Başakşehir.
Bu arada William Arao değil, Pedro olduğunu da ben
João
hatırlatayım.
Pedro.
Niye Arao kaldıysa ben de gözümün önünde çünkü o kadar böyle Arao kart görürken vardı ki neyse.
Çok fazla potansiyeli
yani.
Var anlaşılan senin gözünde Arao'nun
evet.
kart görmesi için. Bu arada biz programı yarıladık. Fenerbahçe'ye de yavaş yavaş geçelim mi ne dersin?
Zaten otomatik olarak rakamlar bizi Fenerbahçe'ye
doğru
itiliyor.
Aynen.
Hep itiliyor.
Siz
yani
gidin diyor oraya doğru.
Rakip sahada en fazla hava topu kazanan stoper kim? Bu hafta.
Kimmiş?
Atilla Salay.
Atilla Salay.
Evet yani. Ondan sonra ikinci sırada kim? Abdülkerim Bardakçı. Üçüncü sırada Bartra Trabzon'dan.
Trabzon'daki.
Dördüncü sırada Serdar Aziz Fenerbahçe'den. Beşinci sırada Başakşehir'den Duarte.
Yani Serdar Aziz.
Yani öyle acayip ki rakip sahada hava topu kazanan stoperler hep en çok konuşulan insanlar.
Çok.
Haftanın en çok konuşulan adamları yani.
Bu da iyi bir 13. hafta oldu Spor Toto Süper Lig'de. Bu bakımdan da bir hayli dikkat çekiciydi.
Ya son olarak gol beklentisini, hani kişisel gol beklentilerini söylemek istiyorum.
Hı-hı.
Sence bu hafta en fazla gol beklentisine sahip futbolcu kimdi?
En fazla gol beklentisine sahip futbolcu. Batshuayi mı?
Yok. Icardi.
Icardi yine.
Yani 7 gol atmış Galatasaray'da, 3 gol atmış Kerem değil. Mauro Icardi 0.91 ile en yüksek gol beklentisine sahip eleman haftada.
İlginç. Yani
o bana çok enteresan geliyor. Yani hani Kerem 3 gol atmış ama gol beklentisi yaratmadan 3 gol atmış. Hop diye girmiş çıkmış içinden.
Ama
yani
bu daha kıymetli değil mi işte?
Çok acayip, çok
yani,
acayip, çok enteresan.
Bence öyle. Bu veri ona söylüyor bana. Yani
o yüzden
fazla
durdurulamaz adam. Yani gol beklentisi yok ki adamın. Nereye savunacaksın yani?
Değil
Demek
mi?
Ki böyle bir hani bir şut, bir bilmem ne hani filan öyle bir şey yok yani.
Daha da savunulmaz oluyor. Daha da
Kerem 1.73 zaten böyle bir kafayla filan da öyle 10 kişinin ortasından
yok
zıplayıp kafa çakacak durumu da yok.
O da yok, o da yok. İşte bu da Kerem'in yani değerini artıran bir başka unsur diye düşünüyorum ben.
Evet, Ahmet Hasan bu arada ikinci sırada gol beklentisinde. Mustafa Yatabare Sivas'tan
hı-hı
üçüncü sırada. Ener Valencia 2-1 yeniden takımın hani hücumu Ener Valencia 4. sırada 0.82 ile ve Mamadiouf Konya'dan 2-1 yenen takımın Mamadiouf'u 5. sırada efendim.
Evet. Bunları da böyle söylemiş olalım.
Yani otomatik olarak Fenerbahçe'ye getirmiş oldu bunlar
tabii,
bizi.
Tabii tabii. Ferdi Kadıoğlu. Yani
evet,
o nasıl slalomlardı değil mi onlar? O rakibi geçmesiz. Penaltıyı da zaten o sayede aldı Fenerbahçe. Çok iç açıcı.
Ya çalışan kazanıyor. Hı-hı. Ben böyle insanlar seyretmek istiyorum
evet
takımlarda gerçekten.
Şimdi o
yani şey seyretmek istemiyorum. Yani evet takım oyunu çok güzel. Takım savunması, takım hücumu falan çok güzel ama hani böyle o güzel hareketleri de görüp böyle vay be ben bir şey seyrettim
hı-hı
falan demek istiyorum
hı-hı
ben.
Şimdi biraz daha Ferdi'yi eşeleyelim istiyorum ben. Giresunspor maçında nasıl bir performans sergilemiş? 40 isabetli pası varmış Ferdi Kadıoğlu'nun ki yüzdesi de %91. Maşallah diyelim. 21 üçüncü bölgeye isabetli pas gerçekleştirmiş. Buradaki yüzdesi de %88 Kadıoğlu'nun. 5 top kazanımı var. 5 kez de araya girmiş. 12 başarılı defansif aksiyonu var ki burada %75'lik bir başarı sergilemiş kendisi. 10 başarılı driplinge imza atarken 11 kazanılan ofansif birebir hanesini de doldurmayı başarmış. Buradaki yüzdesi de %58. Kendisi gibi aynı pozisyonda oynayan bir futbolcu var. Yine o da başarılı oynuyor bu sezon. Sacha Boey Galatasaray'dan. Ben bunları böyle bir karşılaştırdım. Şöyle bir grafik çıktı ortaya. Şut pasında,
çok merak ettim.
Şut pasında Ferdi 0,73, Sacha Boey 0,87. Başarılı driplinglerde Galatasaraylı rakibini ikiye katlamış gibi bir durumdan söz edebiliriz. Çünkü şöyle 2,31 iken başarılı driplingi Ferdi Kadıoğlu'nun, Sacha Boey'ninki 1,31. Asist beklentisinde yalnız Boye'nin üstünlüğü söz konusu, 0,39'a 0,18'lik bir asist beklentisinde.
Dripling konusunda belki şöyle söylemek, hani Fenerbahçe üçlü oynadığı için arkasına biraz daha az bakarak Ferdi öne doğru çıkabiliyor. Yani Sacha ne yaparsa yapsın bir arkada boşluğu kalıyor. O yüzden belki ona bağlamak, bence matematik olarak ona bağlamak mümkün olabilir.
Yani Boye biraz daha mı arkaya bakar oynuyor diyorsun? Daha mı böyle
tabii, tabii. Yani 4-4-2 oynuyor. Yani dörtlü defansla oynadığı için Galatasaray. Hani Boye bir arkada bir boşluk olduğunu bilip ona göre ileriye doğru koşuyor ama hani Ferdi'nin nispi olarak arkada bir güvencesi var. Kıyaslayınca şeyle Ferdi ile Boye'yi kıyaslayınca öyle diye düşünüyorum ben. Tabii sahada bunlar belli olur ama evet, ikiye katlaması da az buz değil.
Son 3 veri de vermek isterim. Ferdi'nin başarılı kilit pası 0,73 iken Boye'ninki 1,05'miş burada. İsabetli ortalarda ikisi hemen hemen birbirine yakın ama Galatasaray'da Boye'nin hakimiyeti var. 1,22'ye 1,05 isabetli ortada. Ve son olarak da kazanılan ikili mücadeleyi de karşılaştıralım. 6,81 Ferdi iken 11,68'de Boye'ymiş Galatasaray'ın sağ beki.
Valla bu hafta en çok konuşulan rakamlar sıralamasından biri olacak bu bence.
Hiç şüphesiz, hiç şüphesiz. Fenerbahçe'de başka Valencia, bir de ona da bakalım. Ener Valencia'nın, bu arada toplamına ben önce söylemek isterim. Valencia'da 11 maça çıkmış Sportoto Süper Lig'de. 12 golü var. Bunun bir kısmı da penaltılardan geldi. 4 asisti var Valencia'nın. 1,75 ortalaması isabetli şutta. Bu biraz az bana kalırsa. Bir forvet oyuncusu için 5,36 başarılı atak aksiyonuna imza atarken gol beklentisi de 0,88'miş. Hadi bunu bire yuvarlayalım. Yani her maçta mutlaka Valencia'dan bir gol bekleniliyor. Başarılı driblingi 3,7. Burada bir forvet oyuncusuna göre, bir kanat oyuncuya göre bence az buz değil. Güzel bir oran.
Ferdi lan şeyin toplamı kadar işte ya. Boye'nin toplamı kadar
yani, aynen öyle. Başarılı kilit pası 0,99. Bunu bire yuvarlayabiliriz rahatlıkla Valencia'da. Rakip ceza sahasında topla buluşma 5,36. 5 kez her maç ortalama Valencia rakibin ceza sahasını şöyle bir yokluyormuş. Kazanılan ofansif birebire bakacak olursak da burada ikinci sırada Valencia 7,45. Bu arada az önce saymış olduğum oranlardaki ben sıralamasından bahsetmedim. Hepsinde birinci sırada Valencia. İsabetli şutta, işte başarılı atak aksiyonunda, gol beklentisinde, başarılı driblingde ve başarılı kilit basın hepsinde birinci sırada. Rakip ceza sahasında topla buluşma ve kazanılan ofansif birebirlerde de ikinci sırada rakiplerine göre, kendi pozisyonunda oynayan isimlere göre Ener Valencia.
Ya orada aslında belki şöyle düşünmek lazım. Valencia'yı bir hücum elemanı olarak düşünmek zor. Yani tek başına mesela bir santrfor olarak gözümün önüne gelmiyor. Valencia aynı zamanda hem bir santrfor, ileri uç adamı, hem bir kanat elemanı, hem orta sahaya dönük hücum filan böyle. Yani o orada 3 elemanın işini tek başına o göğüs ciğerlerle yaptığı için adam istatistiklerde birinci sıranın altına hiç düşmüyor.
Hiç.
Çok zor ikinci sıraya düşüyor yani.
Ve bu da kendisine yine bir kez daha takımının, milli takımının daha doğrusu kadrosuna yerleştirmesini sağlıyor. Dünya Kupası'nda da mücadele edecek Ekvador'da Ener Valencia.
Bence Jesus'un oradaki dokunuşu çok önemli. Yani kimse onun o özelliğini göremedi bence. Yani çünkü şu anda 3 kişilik oynuyor.
Evet.
Ya orta saha, kanat ve hücum gibi oynuyor tek başına. O yüzden de ne istatistik bıraktı ne bir şey bıraktı ligde. Yani nereye baksak adam birinci.
Ben şunu da söylerim. Bilmiyorum katılır mısın? Valencia, takım iyiyse Valencia da orada. Yani takımda biraz böyle bir yalpalama varsa, sağa sola savrulma varsa Valencia da ona paralellik gösteriyor. Bir takım
ya
oyuncusu
tersini
Valencia.
Tersini düşünelim. Eğer Valencia yalpalarsa takım da yalpalıyor.
Hah, Aynen. Ben de bunu söylemek istiyordum. Lafı ağzımdan aldım.
Yani Valencia yaparlarsa eyvah eyvah feder.
Tabii. Bir hemen orada
ama
alarm zilleri çalar.
Ama yani ona izin vereceğini düşünmüyorum. Yani tek kişinin üstüne takım kurup bütün varlığını tek kişiye bağlayacağını düşünmüyorum ben Cezus'un. Hı hı.
Bu arada ben şimdi diğer gazetelerdeki eleştirilere de şöyle bir göz gezdiriyorum. Mesela Engin Verer'in bir yorumu var. Benim dikkatimi çekti. Kendisi diyor ki Jesus'a bir eleştirim var. Sezon başından beri çok takdir ettiğim Jesus dün pirince giderken bulgurdan oldu. Sahada 10 kişi kalmışsın. Beraberlik golünü de yemişsin. Bu şartlarda önce eldeki bir puanı güvence altına alacak bir oyun oynayıp sonra kazanmayı düşüneceksin. Ama Jesus üst üste yaptığı hücuma dönük hamlelerle elindeki bir puandan da oldu diyor. Ben katılmıyorum. Çünkü Jesus öncelikle hücumu düşünen bir teknik adam ve ben bir futbol sever olarak, bir spor sever olarak bundan çok ve çok memnunum. İyi ki de Jesus gibi bir isim ligimize geldi, şeref verdi, arıza endam verdi.
Valerian İsmail'in takım 10 kişi kalınca 3-0'dan 3-3'e getirecek defansın dibi aksiyonlarını yaşamış biri olarak ben Jesus'un yaptığını kutluyorum yani
ben
gerçekten de.
Ben de.
Ki geçen hafta yani Fenerbahçe ilk kez 10 kişi kalmadı. Fenerbahçe daha önce de ilk yarılardan 10 kişi kaldı ve o karşı takımı da içinden geçti oynadığı oyunda.
Değil mi? Bir önceki hafta
ve
biraz.
Hepimiz de takdir ettik. Vay helal olsun dedik. O yüzden de şimdi Engin Verel bu saatte adamı hani eleştiriyor olması çok bana skor eleştirisi gibi geldi. Skor eleştirisi gibi değil.
Bu biraz da şuna benzer. Mircea Lucescu'nun takımları da öyle. Yani işte en azından bir berabere kalayım. Ya hayır kardeşim öyle değil. Şimdi beraberlikte bir puan var. Şimdi tamam. Ligimizde hele ki rekabetin iyice böyle keskinleştiği bir ortamda bir puanın da tabii ki de çok çok büyük önemi var. Ama uzun vadede düşünecek olursak ya bir puan almışsın almamışsın çok da fark etmez. Önemli olan 3 puana gideceksin. Yani akıl var mantık var. Bir tarafta beraberlik için alabileceğin bir puan var. Bir elma. Diğer tarafta işte portakal 3 puanlık. Daha böyle göze çarpıyor. Daha böyle
meyve salatası.
Meyve salatası gibi. Tamam. Gönül ister ki hepsini birden almak ama o mümkün olmuyor. Ama ben önce 3 puana giderim. Onu bir zorlarım. Yani ben 1 puan oynayacağım diye, beraberliğe oynayacağım diye sahaya takımımı çıkartmam.
Büyük takımsan bunu böyle yaparsın. Küme düşmemek
hele
için
ki büyük
oynayan takımsan.
Takımsan.
İşte ne bileyim kontratak takımıysan.
Evet.
Evet yani önce beraberlik gelir. İşte o yüzden mesela Abdullah Avcı Beşiktaş'ta tutunamadı. O yüzden Abdullah Avcı bu sene Trabzon'da şampiyonluk ardındaki sene olmasına rağmen çok eleştiriliyor.
Çok güzel söyledin.
Yani bu tip antrenörleri artık Türk taraftarı yemiyor. Hani biz rakamlarla koyuyoruz ortaya zaten neyin ne olduğunu. Ama artık bizim taraftarımız da onları yemiyor.
Evet.
Yani. Aa beni işte orta sıralarda tuttu yaşasın hiç yenilmedik
değil,
falan.
Değil.
Kimsenin umurunda değil yani.
Taraftar da bilinçleşti. Biraz.
Bak 12 maçta 7 tane 8 tane gol yersin. Ondan sonra bir maçta 7 tane birden yersin. Yani öyle takımı tutarak geride tutarak falan olmayacak o işler.
Bu arada Fenerbahçe'yi konuşurken de Giresunspor'un da hakkını verelim. Hakkını teslim edelim.
Kesinlikle.
Yani İstanbul takımlarını nasıl yenebiliyor? Nasıl başa baş mücadele edebiliyor? İşte adına, mazisine bakmadan, etmeden korkusuzca Hakan Kereş'in takımları gayet iyi bir grafik çiziyor bana kalırsa. Galatasaray'ı hem geçen sene yeniyor, hem bu sene yeniyor. Fenerbahçe'yi yendi. Beşiktaş'la galiba yanılmıyorsam berabere kaldı. O tam aklıma gelmedi ama İstanbul takımlarına karşı, hatta Trabzonspor'a karşı da çok güzel mücadele etti. Bu arada bazı spor yazarları da bu Giresunspor'un işini yağmur damlası taktiğine benzetiyor. Yani ben yine yayınımızın başında söylemiş olduğum ifadelere dönmek isterim. Böyle ince ince çalıştı Giresunspor. Bekledi, bekledi, sabretti, sabretti ve o en verimli anı yakalayarak hücum etmesini, baskı kurmasını bildi ve golleri de buldu.
Şimdi
bunu da söylemek
Giresunspor'un
lazım.
Giresunspor'un rakamlarına bakacak olursak hani kendi bu hafta oynadığı maçla geçen haftaları kıyaslayacak olursak hani böyle arada dünyalar falan fark yok.
Çok
ben
yok.
Söyleyeyim.
Çok yok.
Yani mesela asistlerde Giresunspor'un ortalaması 0.62.
Evet.
Tamam bu maçta 0. Okey. Ama mesela şeyde şut pasına bakalım. Şut pasında 5-15'miş. Bu maçtaki şut pası 2-1 yendiği Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yendiği maçtaki şut pası 4.
Evet.
Hani 5-15'e 4.
Evet.
Şutlarda 9'a 7. İsabetli şutta mesela 4'müş. 4,08'miş. Sezon ortalaması bu maçta 4.
Evet.
Kafa şutları da 0.62'ymiş. Bu maçta 1. Driplingde 25'miş. Bu maçta 24. Yani Giresunspor her zaman oynadığı futbolun ötesine geçip harikalar yaratmamış.
Hı hı.
Ama Giresunspor bu futbolu bir şekilde Fenerbahçe'nin senin de söylediğin gibi yedirmiş.
Evet.
Yani bir şekilde. Ha Fenerbahçe 10 kişi kalmasaydı Giresun 2-1 alır mıydı maçı?
Heh, o da ayrı
çok
bir
mümkün
mevzu.
Görmüyorum ben. O da ayrı bir mevzu. Doğru konuşalım. Çok mümkün görmüyorum.
Yani kesin yenemezdi de diyemeyiz ama en azından sahada bir varlık gösterirdi ve ben bir futbol takımıyım. Nerede olursa olsun kimde oynarsam oynayayım ben çıkıp elimden geldiğinin en iyisini yaparım mesajını verirdi en azından. Öyle
aynen
söyleyeyim.
Öyle ama hani şu var defansif aksiyonlarda da hücum aksiyonlarında da paslarda da Giresunspor komparasinator verilerine göre geçen haftalardan kendi ortalamasından çok böyle acayip yukarılara çıkmamış hatta bir sürü alanda da aşağıya bile düşmüş.
Evet. Bu arada yeri de gelmişken şimdi ligde tabii Galatasaray'ı konuştuk, Fenerbahçe'yi konuştuk ve bu iki takım da tıpkı eski günlerde olduğu gibi, eski sezonlarda olduğu gibi şampiyonluk yarışında şu anda zirvede yer alıyorlar. Yine verilere bakacak olursak ikisini şöyle bir karşılaştıralım istedik.
Lütfen.
Sevgili Çağlar'ın da destek verdiği bilgiler şu anda elimde mevcut. Atılan gollere bakalım. Galatasaray, Fenerbahçe neler yapmış? Galatasaray 1,77 iken ortalaması, Fenerbahçe'nin 2,77. Asistlerde 1,31 iken Galatasaray, Fenerbahçe 1,85. Bu ana kadar Fenerbahçe'nin üstünlüğü var ama şimdi Galatasaray'ın üstünlük kurduğu veriler başlıyor. İşte bunlardan biri şut pası. Mesela 9,85 iken Fenerbahçe 6,23. Şutlarda 17,85 Galatasaray, Fenerbahçe ise 13,23. Galatasaray bazı maçlarda 20'yi bile aşabiliyor. Yani 20 şuttan fazlası. Ligimizin fersah fersah üstünde ortalamasına bakacak olursak. İsabetli şutlarda da yine keza aynı şekilde 7,31 Galatasaray, 5,69 Fenerbahçe ve kafa şutlarında da burada bir denge hakim. 0,92 Galatasaray, 0,85'te Fenerbahçe. Driblinglere bakacak olursak Jorge Jesus'un öğrencileri burada. Terazinin bu kefesinde ağır basıyorlar. 33,62 Fenerbahçe. Driblingde Galatasaray 27,85. Başarılı driblinglerde de yine aynı şekilde paralellik söz konusu. 21,31 Fenerbahçe. Galatasaray ise 15,8 diyelim. Defansif parametrelerine bakacak olursak da Fenerbahçe hakimiyeti söz konusu 14,23. Nedir bu? Rakip sahada top kazanımı Fenerbahçe'nin ama çok da rakibinden alta kalır yanı yok. Sarı kırmızılıların tam 14'lük bir veri söz konusu rakip sahada top kazanımlarında. Araya girmelerde Fenerbahçe 43,54, Galatasaray ise 37,38. Top kayıplarında yine Fenerbahçe daha az top kaybetmiş. 62'ye 67'lik bir Fenerbahçe üstünlüğü var. Bu arada saatlerimiz de 13.47'yi gösteriyor. Biz devam edelim mi böyle yoksa Trabzonspor'a geçelim mi? Yarına mı
bırakalım?
Bence
Trabzon'a geçelim. Bence Trabzon'a geçelim. Çünkü Trabzon'da konuşacak bayağı bir malzeme var.
Çok.
Çünkü Trabzon aşağıya doğru gidiyor. Yani evet. Mesela sezon ortalamasıyla bu haftanın ortalamasına bakınca Trabzon'un bayağı bir boynunu büktüğünü görüyorum. Hı-hı. Ne dersin?
Aynen öyle, katılıyorum. Geçen sezon neydi, bu sene ne? Tamam, çok istisnai şeyler oldu geçen sezonun ama sonuçta ne olursa olsun son şampiyon. Teknik direktör aynı. Gerçi kadronun büyük kısmı değişti diyebilir miyiz? Yerine göre diyebiliriz. Ama Trabzonspor bu konumdan daha fazlasını hak ediyor diye düşünüyorum.
Şimdi herkes şimdi şeyi tartışıyor yani acaba geçen hı-hı. sene Abdullah Avcı değildi de acaba orada oynayan insanlar mıydı, giden insanlar mıydı?
Yani
herkes bunu konuşuyor.
Şimdi birkaç oyuncu gidince bu kadar mı takım değişir, bu kadar mı kabuk değişikliği olur? Olmamalı işte, bazı şeyler yanlış gidiyor. Mesela işte son Ankara Gücü maçında 1-1 berabere kaldılar. Toplu oynama oranlarına bakacak olursak şöyle, tamam Trabzonspor iyi fena değil %52'ye %48 ama isabetli şutlarda geride kalmış 9-10. Pardon, toplam şutlarda, isabetli şutlarda 9 şutun 3'ü çerçeveyi tutturabilmiş Trabzonspor. Ankara Gücü ise sadece 1, o da bulmuş, o da gitmiş gol olmuş.
Başarılı. Bu arada şutlarda ortalaması, sezon ortalaması 15,62 Trabzon'un. Heh. Bu maçta 8'e 9'a düşmüş yani.
Yani işte yarı yarıya düşmüş,
yarı yarıya düşmüş.
Azalmış. Burada tabii şunu da söyleyelim, Trabzonspor'da iki önemli isim var. Biri bunlardan Bakasetas, diğeri de olmayan isim, kimdi bir saniye bakayım. Bazen unutkanlık olabiliyor bizde.
Tabii. O kadar çok rakamlar, o kadar çok veriyle boğuşuyoruz ki.
Bir anda rakamlar.
Veri maç yani.
Veri maç olunca da tabii bazen şaşabiliyor. Bakasetas'a bu arada ben hala bulamadım o ismi.
Tamam, ben bu arada şeyi söyleyeyim. Trabzon'un bu hafta geçen sezon ortalamasına göre en çok artan oranı dribbling.
Evet.
Dribbling'de 23'ten 28'e çıkartmışlar dribbling ortalamasını. Ligin 13.'süyken bu hafta ligin 5.'si konumuna gelmiş. Öyle bir dribbling yapmışlar ki.
Bu arada Trezeguet şimdi oldu. Trezeguet. Yani bu ikisi olmayınca Trabzonspor'un o zaman yarısı gitti mi diyeceğiz? Yani bir koskoca takım, koskoca son şampiyon takım sadece iki oyuncuya mı bel bağlayacak? Yani Yusuf'u mesela koydu ortaya Abdullah Avcı. Ya Yusuf Lille'deki performansının çok çok uzağında. Hiç güven vermedi. Şimdi yeri geliyor Yusuf Yazıcı.
Yusuf bir gelemedi Trabzon'a
bir
sanki.
Bir türlü gelemedi.
Olduğu yerde kaldı yani.
Sanki. Hala Fransa'da kaldı sanki. Yeri geliyor mesela forvetin hemen ikinci elemanı olabiliyor. Yeri geliyor işte
çok
kanat
olabiliyor. Çok kibar oynuyor çünkü. Yusuf öyle değildi. Yusuf isyan ederdi yani. Yani Yusuf olsaydı gitti Fransa'ya.
Unuttu mu acaba Süper Ligimizi bilemiyorum ama Yusuf da bir an önce takımının...
Uslanmış Yusuf yani. Hani tamam biz uslusunu severiz futbolcunun ama... O kadar isyan etmeyen futbolcu da yanlış yani.
Sevgili Serhat Ayan, sadece Yusuf Yazıcı değil. Aslında Trabzonspor'un tamamı için bu yorumlar yapılıyor. Yani genel anlamda şöyle bir bakacak olursak kamuoyuna Trabzonspor neden savaşmıyor diyorlar. Neden mücadele etmiyorlar? Neden korakor bir şekilde biz bordo mavlileri göremiyoruz diyorlar. Yani çabuk bir pes etmişlik var sanki. Bu
i̇şte artık Beşiktaş'ta neye bağlanabiliyor? Herkes aynı şeyi söylüyor. Yani şu anda ligde yüreğiyle oynayan insan istiyor taraftar.
Tabii.
Çünkü böyle bir dünya yaşıyoruz şu anda. Yürekten oynayan, yüreğiyle oynayan insanlar istiyor. Bütün taraftarlar ve biz. Ama hani bunlar gidince geriye hiçbir şey kalmıyor.
Şimdi Maxi Gomez, o da bir başka tartışılan isim. O da sanki tıpkı Galatasaray'da işte Seferovic gibi, Yunus gibi acaba gönderilse daha mı takımın lehine bir durum söz konusu olabilir diye insanlar düşünebiliyor. Taraftarlar, camiadaki diğer unsurlar. Maxi Gomez konusunda da yine kuşkular var. İşte bu maçta da Canini girince daha başka bir Trabzon oldu. Biraz daha böyle bir ataklar yaptı. Biraz daha olgunlaştı o atakları, evet. Hücumları görebiliriz. Evet. Böyle yorumlar yapılıyor. İşte ama Trabzonspor'da hücum bölgesinde, stoperde bilhassa, stoperde de çok kuşku var. İşte Victor Hugo. Hadi Bartra yeni geldi, yeri geliyor da iyi de işlere imza atıyor. O atakları durdurabiliyor, kesebiliyor, hücuma katkısı olabiliyor. Ama Victor Hugo konusunda çok büyük soru işaretleri var. Buralara takviye olacağını düşünüyor Trabzonsporlular.
Yani defansifte de ofansifte de birebirlerde Trabzon çok geride.
Çok, çok.
Yani defansif birebirlerde 19. sırada olması ne demek ya Trabzon'un? Sezon ortalamasından bahsediyoruz bu arada.
Evet, defansif
yani, birebir. Trabzon birebir de top alamıyor demek. Zaten ligde 19 tane takım var yani.
Yani
ve Trabzon 19. Olmaz böyle. Yani hani orada bir herkesin bir titreyip kendine gelmesi lazım. Ofansif birebirlerde de 15. Hani defansta sonuncu ama ofansta iyidir. Yok, hayır. Orada da 15. ligde 19 tane takım olduğunu tekrar hatırlatayım ben.
Evet, yani. Evet. Ya bu arada işte Trabzonspor'un ofansif açıdan bayağı bir düşüşü var. İşte şut pasında, şutlarda, isabetli şutlarda ikinciyken mesela bu hafta şut paslarında tüm Süper Lig takımları arasında 7. sırada, şutlarda 14. sırada, isabetli şutlarda ise 10. sırada. Ama defansif açıdan çok fazla bir düşüş söz konusu değil Trabzonspor'da. Mesela bu hafta şöyle bir bakıyorum. Yenen gollerde 5. sırada, sezon ortalaması 7.'ymiş Trabzonspor'un. Top kazanımlarında 5. Bu hafta da 5, sezon ortalamasında da 5. Rakip sahada top kazanımlarında bu hafta 9'ken sezon ortalaması 7'ymiş. Araya girmede, bak burada mesela 1.'ymiş bu hafta. İşte 66 araya girme yaparken sezon ortalaması 48'miş Karadeniz temsilcisinin.
Ama Ankara gücüyle oynarken araya, yani mesela Fenerbahçe, Galatasaray, ne bileyim Başakşehir, Beşiktaş falan onlarla oynarken araya girmek çok önemli ama... Ankara gücüyle oynarken araya girmek o kadar
zor olmamalı.
Düşünelim yani. Hani.
Yani burada sözün özeti şu. Defansif açıdan Trabzonspor çok fazla sıkıntı çekmemiş sezon ortalamasına göre son Ankara gücü maçında. Ama hücum bakımından, atak bakımından ofansif sıralama tablolarında o yeşil ışıkların birçoğu kırmızıya dönmüş. Bu da bayağı bir...
Çünkü Ankara Gücü de çok fazla üstüne gitmedi Trabzon'un.
Gitmedi.
Ha, bu arada yani.
Hele ilk yarı...
Hani defansif açıdan yukarıda olmasının sebebi o. Üstüne gitmeyince sen de defansta iyi gözükürsün.
Şunu söyleyeyim, ilk yarı çok güzel bir maç olmadı. Kötü maç oldu. Hatta bakın Abdullah Avcı neler söylemiş. İki takım adına da karışık, kimsenin oyuna girmediği ve topun bazen havada bazen yerde olduğu tatsız tutsuz bir oyun vardı. Biz ve rakibimiz oyunu ele alamadı diye bir sözü var maç sonrası yapmış olduğu değerlendirme.
Bu neye benziyor biliyor musun? Kusura bakma da ülkenin ekonomi bakanının çıkıp bu enflasyon niye böyle yüksek çıkıyor arkadaş filan demesine benziyor yani.
Değil mi?
Sen bu işin sorumlususun arkadaş yani buna şikayetini etme yani.
Yani Trabzonspor'un başında Serhat Ayhan, Ata Arslan, Çağlar Öner bulunmuyor. Abdullah Avcı
yani
bulunuyor.
Biz olsaydık da adam deseydik ki ya bu niye Trabzon böyle oynuyor?
Tabii.
Pardon ya filan derdik biz değil mi?
Tabii.
Ama arkadaş yani o işin başındasın ya hallet bunu.
Yani bakalım o sihirli dokunuşlar olacak mı? Bu Dünya Kupası arası iyi gelecek mi? 39 günde neler olacak? Bekleyip göreceğiz. Bu arada 7 maçtır da kaybetmiyor Trabzonspor. Böyle bir istatistik var elimde. Aldığı beraberliğin ardından yenilmezlik serisini.
Ama kazanamıyor
serisini. Kazanamıyor da 7 maça çıkardı. Bak şimdi ne kadar kazanamıyor onu da söyleyeyim ben. Son 5 maçında 4'ünde beraberlik var Trabzonspor'un. Kasımpaşa'yla 0-0. Beşiktaş'ta 2-2. Konya Spor'la yine 2-2 ve son Ankara Gücü maçında da 1-1 berabere kalmış.
Gerçi hani şey takımlar hep netameli takımlar işte.
Evet, biraz zorlayıcı
Konya,
takımlar ama.
Beşiktaş bilmem ne falan ama yani yine de arkadaş sen şampiyon olmak istiyorsan ikinciyi geçmen gerekmiyor. Birinciyi geçmen gerekiyor yani.
Tabii hiç şüphesiz.
İkinciyi geçersen ikinci olursun çünkü.
Gibi oldu evet. Bu yıllar önce senin bunu demen bana şunu hatırlattı. Televole programlarında bir soru soruluyordu. İkinciyi geçersen kaçıncı olursun diye. Ona birçok kişi doğru cevap verememişti.
İşte yani bu bir klasik şeydir. Felsefi sorudur. Böylece evet. Programın da biraz sonuna geldik sanki.
Vallahi bitirdik. Vaktimizin sonuna geldik evet bugün de.
Vallahi Trabzon demişken ben bir Trabzon şarkısı ve herkesin kulağındaki o şarkıyla şey yapmak istiyorum. Bir de Abdullah Avcı'ya da biraz gönderme olsun istedim şarkıyı seçerken. Umarım bizi hoş görürler efendim bütün sevgili taraftarlarımız. Kazım Koyuncu'dan Haydi şarkısına. Haydi gidelim haydi. Şarkısıyla veda edelim istiyorum.
Hoşça kalın.
Herkese mutlu günler efendim.
Gidelim haydi. Haydi gidelim haydi. Haydi gidelim haydi. Daha kara yemiş.
Futbol sadece gol atmak, gol yemek midir? Futbol bundan çok daha fazlasıdır. Sayılar, veriler ve detaylı analizler Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan'ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında. Veri Maç hafta içi her salı, çarşamba ve perşembe günü saat 13'te Radyo Sputnik'te.